Mısra-i Berceste.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da, Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap.
Mısra-i Berceste'ye hoş geldiniz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yapımcımız Aycan Feren, mikrofondaysa ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Çanakkale Savaşı'nı coşkulu bir üslupla anlatan, savaş manzarasını ve dehşetini sanki o anı yaşıyor gibi yansıtan en güzel şiir, hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine başlıklı şiiridir. İşte bizler de bu hafta bu güzel şiiri konuşacağız. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli
hoş
hocam.
Hoş bulduk.
Efendim nereden başlayacağız? Buyurunuz.
Şimdi siz en güzel şiir Çanakkale şehitlerine, Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine dediniz. Böyle bir giriş yaptınız. Bu çok doğru bir giriş. Hatta eksik bir giriş. Bence tek
eksiği
şiir.
Eksiği tamamlayalım. Buyurun hocam.
Tek şiir bence. Mesela sizden başlayarak şöyle bir sokak röportajı yapsak. Çanakkale Savaşı sürerken devrin idaresi halkın ve savaşan askerlerin moralini, maneviyatını yükseltmek için şairleri, yazarları cepheye davet etmiştir. Böyle bir gezi düzenlemiştir. Oraya gidenler işte savaş meydanını gezecek, dolaşacak ve şiir yazacak, hikaye yazacak, yazı yazacak, hatta kitap yazacak ve bunun karşılığında da yine o günün şartlarında yüksek sayılabilecek telifler, yani para alacaklar. O şekilde üretilen şiirler vardır. Denemeler, yazılar vardır. Siz bunlardan bir tanesini hatırlıyor musunuz diye mikrofon tutsak, mesela 100 kişiye tutsak, 99'u değil 100 tanesi de hiçbirini hatırlamaz. Ve o 100 kişi de sadece Çanakkale şehitlerine şiirini hatırlar. Bize Çanakkale Savaşı'nı hatırlatan, onun hatırasını yaşatan, hatta canlı tutan tek şiir büyük şairimiz Akif'in bugün konuşacağımız Çanakkale şiiri.
Üstelik Mehmet Akif cepheye gitmeden bu evet. Şiiri kaleme almıştır.
Programın akışı içerisinde konuşur muyuz
galiba?
Bilmiyorum. O zaman bahsedelim. Fakat bu Çanakkale ile alakalı iki küçük anekdot anlatmak istiyorum ben. Bir tanesi Abdülhakamit Tarhan'dan, bir tanesi de Nazım Hikmet'ten. Abdülhakamit Tarhan'la ilgili anekdot, Mehmet Emin Erişirgil, İslamcı bir şairin romanı diye Mehmet Akif ile ilgili güzel bir kitaptır o da. Fırsat bulan dinleyicilerimiz okuyabilirler. Okuduklarında da pişman olmazlar. İyi bir kitap okudum duygusu yaşarlar. Orada şöyle bir anekdot var. Abdülhakamit eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla bir yerde oturmaktadır. O günlerde yazdığı bir şiir, bu daha sonra kitaplarında ilhamı Nusret, zaferin ilhamı veya zafer ilhamları gibi çevrilebilir, tam bilemeyeceğim. Çanakkale ile ilgilidir. Orada kazanılan zaferle ilgili bir şiirdir. Küçük bir şiirdir. Fakat örneğin Çanakkale şehitlerine şiiriyle karşılaştırılamayacak bir şiir. Yani küçük, kendi halinde normal, sıradan bir şiir diyelim. O masada bulunanlardan birisi Hamit'in bu şiirini okur. Ne güzel diye. Etraftan da üstad çok güzel yazmışsınız diye övgüler yükselmeye başlar. Hamit çok neşelenir. Kahkaha atmaya başlar. Yani ilgi şairin her zaman hoşuna gider. Nasıl olursa olsun. Biraz vakit geçer. Tabii neşeli bir ortam da olmuştur. Hamit çok neşelidir. Sofrada bulunanlardan bir tanesi, bir de Mehmet Akif'in Çanakkale şiiri var. İsterseniz sizin Çanakkale şiirinden sonra bir de onu okuyalım der. Hamit, ya üstad neşemizi bozma der ya, şurada neşelendik. Şimdi siz Akif'in şiirini okuyacaksınız. Akif'in Çanakkale şiirinin yanında benim şiirim ne ki der. Benim şiirim çok küçük, sönük bir şiir ve Mehmet Akif'in yazdığı Çanakkale şiiri bir şiir abidesidir der Abdülhakamit. Peşinden de aynı yüce gönüllülük eseri diyebileceğimiz şu cümleyi de söyler. Bugüne kadar Türk şiirinde böyle bir şiir yazılmadı. Bundan sonra da yazılacağını zannetmiyorum der. Bir şairin diğer bir şaire böylesine övgü dolu cümlelerine edebiyatımızda pek rastlamayız. Fakat bazı anlar var ki bütün şeyler, kıskançlık veya çekememezlik, rekabet diyelim, her şeyi bir kenara, hakkı teslim etme öne geçiyor. Abdülhakamit'in Çanakkale şiirine yaklaşımı böyle bir şiir abidesi. Bugüne kadar böyle bir şiir yazılmadı. Bundan sonra da yazılacağını zannetmiyorum. Bir anekdot da Akif'in mesela Çanakkale şiiri otomatik bize İstiklal Marşı'nı hatırlatır. Mehmet Akif denildiğinde biz bir İstiklal Marşı, bir de Çanakkale deriz. İşte diğer şiirlerine daha sonra geçeriz veya hatta sanatçı yönüne, şair yönüne daha sonra geçeriz. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı isimli bir kitabı vardır. Bu kitap daha ziyade Memleketimden İnsan Manzaralarının bir bölümüdür. Fakat bağımsız bir kitap olarak da yayımlanmıştır. Orada İstiklal Marşı'nı tartışan diyelim bir bölüm vardır. İstiklal Marşı işte şöyle, ben şöyle düşünüyorum anlamında bir bölüm vardır. O bölüm Akif inanmış adam, büyük şair mısralarıyla biter. Nazım Hikmet mesela sağlığında Kurtuluş Savaşı destanı olarak Memleketimden İnsan Manzaralarından bağımsız bir şekilde bu kitap basılmıştır. Birkaç defa baskı yapmıştır. Yani bütün ülke satında dağıtımı yapılmıştır. Fakat Nazım Hikmet öldükten sonra bu kitap yayınlanırken kitabı düzenleyen ve yayınlayan son derece yüksek zekalı vatandaşlar büyük şair ibaresini sansürlemiştir, çıkarmışlardır. Şimdi biz toplumcu gerçekçilik üzerinden gidiyoruz. Toplumcu gerçekçilik dediğimizde ilk hatırlanan şairlerden birisi de Nazım Hikmet'tir. Nazım Hikmet'in Mehmet Akif'e yaklaşımı büyük şair. Nokta. Akif büyük şair. Fakat siz Nazım Hikmet'in ardılı bile değil, o ölümünden sonra kitabını yayınlayan bir yayın, yani hangi hakla kendinizde böyle bir hakkı görebilirsiniz? Nazım Hikmet gibi bir şairin Mehmet Akif için söylediği bence tarihi öneme sahip bir mısrayı nasıl tabir caizse vicdansızca sansürleyebilirsiniz veya çıkarabilirsiniz? Akif Türkiye'de gerçekten çok sevilen bir şairdir. Toplumun
her kesim tarafından,
bütün kesimleri tarafından sevilen, saygı duyulan bir şairdir. Akif'in fikirlerine, yani düşünce dünyasına katılmayan insanlar bile Akif'e saygılarını belirterek sözlerine başlarlar. Safahat'ı hiçbir kitaba nasip olmayan büyük bir ilgiye mazhar olmuştur. Belki de bugün her evde bir tane Safahat vardır. Abdullah Kamit'in de Nazım Hikmet'in de şahitlikleri diyelim elbette önemli. Fakat Akif'i tanıyan, şiiriyle ilişki kuran Hamit veya Nazım Hikmet gibi büyük şairlerin neredeyse tamamı Abdullah Hamit veya Nazım Hikmet türünde Akif için övgü dolu cümleler telaffuz etmişlerdir. Toplumcu gerçekçilik bağı hatırlattı bana Nazım Hikmet'i. Mehmet Akif toplumcu gerçekçilik dediğimizde başlangıç noktasıdır. Elbette biz Akif'ten önce toplumcu gerçekçilik perspektifinden şiirlere rastlayabiliriz. Fakat bunu sistemli ve sürekli bir biçimde kurgulayan, Türk şiirine yerleştiren ve dolayısıyla başlangıç noktası olan şair Mehmet Akif'tir. Biz de oradan simgesel değeri olması açısından İstiklal Marşı'nı ve Çanakkale şehitlerine şiirlerini seçtik. Bir önceki programımızda İstiklal Marşı'yla ilgili konuştuk. Bu programımızda da Çanakkale şiirini konuşacağız.
Evet, bu iki güzel anekdotla başladık. Şimdi biraz da şiire yönelim.
Tabii ki.
Sayın Hocam. Mehmet Akif, Çanakkale Şehitleri adıyla bilinen şiirini ne zaman kaleme almış? Ayrı bir manzume olarak da yazılmış mıdır?
Evet, Çanakkale şiiri Asım kitabından bir bölümdür. Biz Çanakkale şiirinden birkaç sayfa öncesine gittiğimizde, okuyarak geldiğimizde devam eden bir şiir. Çanakkale bölümünü adeta biz kesip almışız oradan. Bağımsız başlı başına bir şiir olarak algılamışız. Fakat başlı başına bir şiir olarak yazılmamasına rağmen başlı başına bir şiir olarak yazılmışçasına bir kurgu bütünlüğü söz konusudur. Mehmet Akif bu şiiri bildiğim kadarıyla bir devlet görevi olarak Suudi Arabistan seyahatinde yazmıştır. Mehmet Akif 1. Dünya Savaşı sürecinde Almanya Berlin'e bir seyahati vardır. Esir kamplarındaki askerlere onları aydınlatıcı propaganda konuşmaları yapmak için devlet tarafından gönderilir. Mesela İngiltere'nin, Rusya'nın, işte İtalya'nın, Fransa'nın saflarında savaşan, onların sömürgelerinden toplanmış, zorla silah altına alınmış Müslüman askerler vardır. Almanlarla yapılan savaşlarda esir düşen bu askerler belli bir yerde tutulmaktadırlar. Bu askerler niçin savaştıklarını, kime karşı savaştıklarını, yani Osmanlı İslam'ın o günlerdeki yegane temsilcisi olan devlete karşı savaştıklarını bilmemektedirler. Onları kime karşı niçin savaştıklarını ve aslında işin gerçeği nedir anlamında bilgilendirmek için Osmanlı Devleti Akif'i Berlin'e göndermiştir. Akif orada bu esir kamplarındaki tutsak askerlere bu doğrultuda propaganda konuşmaları yapmıştır. Aynı şekilde de Hicaz seyahati vardır. Suudi Arabistan'a kadar gitmiştir. Yanılmıyorsam Medine'ye kadar da gitmiştir. Bu seyahate o günkü istihbarat örgütünün başındaki Kuşçubaşı Eşref diye bilinen şahsiyetle birlikte gitmiştir. O görevin içeriği de şu: İngilizlerin özellikle ayartmasıyla Osmanlı'ya karşı ayaklanan veya ayaklanma hazırlığında olan Arap kabilelerine konuşmalar yapmak ve safınızı değiştirmeyin demek için vazife icabı gitmiştir. Büyük olasılıkla 1915 yılında gerçekleşen bir gezi bu. Büyük olasılıkla Çanakkale zaferini bu gezide Kuşçubaşı Eşref'ten duymuştur. Ve onun devamında da bu şiiri kaleme almıştır.
Evet, o yıllarda Mehmet Akif bedenen Necit çöllerindeydi ama ruhen Çanakkale'de,
evet,
Mehmetçik'te birlikteydi
böyle.
Yorumları yapılıyor.
Evet,
katılırsınız
aynen,
galiba.
Aynen böyle.
Evet, aslında bu açıklamalarla birlikte bu şiirin ortaya çıkışını tetikleyen tarihi olaylara da kısaca bir göz atmış olduk. Şimdi bir şiir aramız var değerli hocam. Şiirimize kulak verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Öteden sayıkalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhatti. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli, diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor.
Safahat'in 6. bölümünde adını verilen ve şiire konu olan duygularını dile getirdiği Asım nasıl bir karaktere sahiptir? Asım'ın neslinden söz eder misiniz?
Çanakkale şiirinde şöyle bir mısra var. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Yani Çanakkale cephesinde savaşan, şehit düşen, oradaki herkesi Akif bir yerde Asım'ın nesli olarak tanımlıyor. Asım karakteri Akif'in bir proje karakteridir. Türk şiirinde iki karakter karşılaştırılır. Biri Tevfik Fikret'in Haluk'u, biri de Mehmet Akif'in Asım'ı. Tevfik Fikret'in Haluk'la ilgili düşünsel çerçevesini kurduğu diyebileceğimiz şiirleri vardır. Ona karşılık da Akif Asım'ı kaleme almıştır denilir. Böyle bir karşılaştırma yapılır. Asım ideal gençlik diyebileceğimiz bir simgedir. İdeal gençliği simgeleyen bir kişilik geliştirilmesidir. Yani bizim sadece tarihimize, kültürümüze, vatanımıza, milletimize sahip çıkan ahlaklı, dürüst kişilik değildir mesele. Aynı zamanda mesela dünyadaki değişimi, yenilikleri kavrayabilecek, yorumlayabilecek, ülkemize getirebilecek ve ülkemizin her anlamda kalkınmasına, büyümesine, güçlenmesine hizmet edecek bir nesil amaçlamıştır Akif. Bunu da Asım ismiyle tesmiye etmiş, yetinmemiş, kitabını yazmış. Asım kitabıyla da tabiri caizse ortaya bir proje koymuştur. Çanakkale şiirinde de bak işte bu nesil böyledir. İşte vatanını çiğnetmedi, namusunu çiğnetmedi, bayrağını düşürmedi. Bundan sonra da düşürmeyecek. Çünkü diyor onun göğsündeki kale iman kalesidir. Ve o kaleyi de haşa adeta Allah bina etmiştir. Çünkü tesisi ilahi, o metin istihkam diye bir mısra var. O kaleyi hanginiz alabilir, hanginiz yıkabilir. O kale kurulduktan sonra hiç kimse o kaleyi yıkamaz anlamında mısraları da var. Hepimizin ideali asım olmak. İnşallah Allah nasip eder.
Çanakkale Şehitleri'ni şiirinde geçen Bedrin Arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Evet. Dizesinde Mehmet Akif, İslamiyet'in altın çağı olarak kabul edilen dönemle Çanakkale'de yaşanan olaylar arasında bir benzerlik kurmuştur. Evet. Bu dizeyi siz nasıl yorumlarsınız değerli hocam? Şair neden böyle bir benzetmeye gitmiştir?
Biliyorsunuz Bedir Savaşı İslamiyet'in ilk savaşıdır. Allah korusun eğer Müslümanlar Bedir Savaşı'nda yenilselerdi belki İslamiyet olmayacaktı. Hatta o savaş öncesinde Hazreti Peygamber'in Ya Rabbi bu ordun bugün burada yenilirse sana inanacak, bağlanacak kimse kalmayacak, bize yardım et anlamında dua etmiştir. Eğer Türk ordusu da Çanakkale'de yenilseydi Allah korusun belki bugün Türkiye diye bir vatanımız olmayacaktı. Millet olarak çok çok daha zor günler yaşayacaktık. Çünkü Çanakkale'yi geçselerdi o gün savaş bitecekti. Yani İstanbul'u alacaklardı. Mesela Akif'in Çanakkale zaferini haber aldığındaki ilk tepkilerinden birisi İstanbul kurtuldu cümlesidir. Ya İngilizler alacaktı ya da İngilizler alıp Ruslara vereceklerdi. Yani biz savaşmak için elimizdeki bütün mekanizmaları kilitlemiş olacaktık Çanakkale'de yenilseydik. Fakat Çanakkale'de düşmanı durdurduğumuz için bugünkü vatanımızı hatta akabindeki İstiklal Harbi'ni kazandık biz. Çanakkale böyle bir savaş. Varlık yokluk savaşı. Akif de varlık yokluk Müslümanlık açısından varlık yokluğun başlangıcı Bedir Savaşı'yla Çanakkale Savaşı'nı orada savaşan mücahitleri kıyaslıyor. Fakat şu mesela gözden kaçmamalı. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor Akif. Yani Çanakkale'de kurtulan hem din, iman, tevhiddir, hem vatan, millet, bayraktır, hem de hatta bugünkü bizleriz. Yani orada savaşan insanların gelecekteki çocukları olarak hepimizi kurtaran bir savaş ve dünya tarihinde gerçekten savaşan güçlerin kuvvet dengeleri göz önüne alındığında olağanüstü bir savaş, olağanüstü bir zaferdir.
Mehmet Akif Safahat adlı eserin 6. kitabında olan aslında Çanakkale şehitlerine hitaben yazdığı şiirinde çok güçlü tasvirlere yer vermiştir.
Evet.
Şehitlerimizin destanlaşan macerasının izlerini hangi dizelerde buluyoruz? Birkaçını dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Evet, ben mesela şu an motamot mısrayı hatırlayamayacağım ama Bomba Şimşekleri diye bir ifade var bu şiirde. Gökyüzünde şimşek çaktığını düşünelim. Bomba şimşekleri diyor Mehmetçiğin göğsünde sönüyordu diyor. Yani şimşek insanın göğsünde sönüyor. Şu mısralar da benim çok hoşuma gider. Karşıda bütün dünya vardır. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihan duruyor karşında. Yani böyle bir kuvveti yendi orada Osmanlı askeri. Karşısında 8-10 tane ülkenin askeri var. En son silahlar var. Yani gemiler var. Her şey var. Ama ne denizde ne de karada Türk askerini yenemediler. Hatta şöyle bir mısra daha var. Dağlar, taşlar, her şey adeta şehit olmuş bir Mehmetçik gibi, kana boyanmış, alkanlara boyanmış Mehmetçik gibi tasvir edilir. Tabii savaşın vahşetinin, şiddetinin anlatıldığı bölümler de vardır. Birden böyle büyük bir lirizmin, insanı içeriden yakalayan bir lirizmin geldiği bölümler de vardır. Gerçek bir sanat eseri, Çanakkale Şehitleri şiiri.
Teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve saygıyla anarak programımızı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümmerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyar. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
Mısra-i Berceste.